Ayrım 5, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 61. Mavi bakışlı şehir, sana geldim. Salih Ankara'nın soğuk bir gecesinde otobüs bekliyordu. Bir elinde bavulu, diğerinde bileti, geleceğe dair planlar yapıyordu. Yeni yıla yeni şehirde başlayacak, 2002 yılı hayata yeniden başlamanın simgesi olacaktı. Belki her şeye sıfırdan başlayacaktı. Yine de bu düşünce onu ürkütmüyordu. İstanbul onu kucaklayacaktı. Bir bebek gibi sarmalayıp, ona hiçbir zarar gelmesin diye onu zıbın içinde saklayacaktı. Hayaller kuruyordu. Biraz çalışıp para kazanacak, kazandığını biriktirip kendi işini kuracaktı. Otobüs yerini almış, gidiş vakti gelmişti. Doğup büyüdüğü yerden uzaklara gidiyordu. Arkadaşlarını beklemeyip erkenden İstanbul'un yolunu tutmuştu. Saatler süren yolculuğun ardından karanlık çekilmeye yüz tutmuştu. Güneş doğmak üzereydi. Salih, yüreğindeki karanlığın yeni şehirde sona ereceğini düşünüyordu. İstanbul, ona anne ocağını aratmayacak, doğacak güneş gibi onu ısıtacaktı. Ona göre Ankara'daki yaşamı karanlık kuyularda kaybolmuştu. Şimdi ise gelecek aydınlığı ile ışık tutacak yolunu bulacaktı. Her şeyin çok iyi olacağına dair içinde çok büyük bir umut vardı. Bir siren sesinin yükselmesiyle Salih düşüncelerinden sıyrılmıştı. Dikkatini hızla geçen bir itfaiye aracı çekti. Kimse yol vermiyordu. Araç trafiğin içinde sıkışmıştı. Salih bu duruma bir türlü anlam veremiyordu. Bir yangına yetişmek için uğraşan insanları kimse önemsemiyordu. Biraz sinirlenerek, biraz şaşırarak gözleriyle itfaiye aracını takip etmeye devam etti. Hayretle trafiğin içinde olan bitene bakıyordu. Yolun kenarında duran bir kamyon son şeritten trafiğe dahil oluyordu. Otobüs yoluna devam ederken Salih'in gözü kara dumanların altında kalan taş yığınlarına takıldı. Yolun sağlı sollu her iki tarafına da fabrikalar inşa edilmişti. Kenarda duran bir levhadan Tuzla'ya vardıklarını anladı. Geldiği yerden çok farklı bir şehirde olduğunu düşünerek kendi kendine söylendi. Ne çok araç var. Sanki herkes güneş doğar doğmaz yolda buluşmaya ant içmiş anasını satayım. Salih'in serzenişini yanında oturan yaşlı bir adam duydu. Gülümseyerek ona cevap verdi. Bu gördüğün hiçbir şey genç adam. Burası fabrika eyaletidir. İstanbul'un çarkı buradan döner. İlk defa geliyorsun değil mi? Evet. Ankara'ya hiç benzemiyor. Benzemez. İnsanlarına da, havasına da güvenilmez bu şehrin. Ah İstanbul, boyalı kadın. Havalı ve büyülü bakışlarıyla cezbeder herkesi. Ama sakın güzelliğiyle seni de aldatmasın. Sakın ola aldanmayasın evlat. Onun güzelliğinin ardında saklı zindanları var. Salih yaşlı adamın sözlerine sinirlenmişti. İstanbul'a Anadolu yakasından giriş yapmışlar. Gördüğü güzellikle büyülenmişti. İçinden yaşlı adama söylenmeye başladı. Yaşlı bunak, bu güzelliğin karşısında kim durabilir? Hayat var bu şehirde. Cap canlı duruyor karşımda. Filmlerde gördüğüm yerlerde gezecek şu ayaklarım. Yaşamaktan bıkmış aptal adam. Yaşlı adamı söylenmeye bırakıp etrafını seyretmeye koyuldu. Otobüs trafiğin içinde akıyordu. Salih merak içinde yol kenarında duran levhaları okuyordu. Kadıköy yazılı bir levhanın işaret ettiği yöne döndüler. Harem isimli bir otogara girdiler. Yıkıntı halini andıran bir binanın yanında durdular. 5 dakika mola verileceği söylendi. Yolcular inip binmeye başladı. Salih adeta bir film gibi olan biteni seyrediyordu. Sanki Yeşilçam filmlerinden kopan bir sahnenin içindeydi. Birazdan Kadir İnanır çıkıp gelecekti. Yolculardan birisi Türkan Şoray olacak, onu kolundan çekerek alıp götürecekti. Otobüs hareket edince genç adam düşüncelerinden sıyrıldı. Göztepe'den devam edip Ataşehir'e ulaştılar. Oradan Kabaca'ya devam edip bir yolcu bıraktılar. Ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne vardılar. Avrupa yakasına geçiş yapmaya koyuldular. Salih şaşkınlık içinde boğazın bir Anadolu, bir Avrupa yakasına bakıyor, hayranlıkla seyrediyordu. Köprünün ortasına yaklaşmışlardı. İnce gerdanlıksın sen be, boyalı kadına ne de yakışmışsın. Bu güzelliği seyretmeye bir ömür yetmez diyerek kendi kendine konuşurken Avrupa yakasına geçtiler. Heyecanına merakı karışırken yolculuğunun son durağına geldi. Ali Beyköy'de otobüs firmasının yazıhanesinde indi. Servisle Gültepe'ye gitti. Hayatının ilk darbelerini bu sokaklarda alacağını henüz bilmiyordu. Henüz kurallarını bilmediği bu şehrin kendisine diretecek tüm kurallara şimdiden gönüllü rıza göstermeye niyetlenmişti. Çok istediği bir oyunda oynamak için gönüllü ebe olmuştu. Daha hiç hamle yapmadan halinden fazlasıyla hoşnuttu. Ama ona şah olacak adamlar lazımdı. Yoksa bu şehir onu yutardı. Henüz güzellik ile boyanan gözleri farkında değildi. Gültepe. Salih elinde bavulu ile ona söylenen yerde bekliyordu. Yolda gelirken alışveriş merkezlerini görmüş, şaşkınlığını gizleyememişti. Ağabey yaşayacakları yerin bir varoş semti olduğundan bahsetmiş, çok fazla beklenti içinde olmamasını söylemişti. Geçtiği bütün sokakları dikkatlice seyrederken, en kötü yeri böyleyse en iyi semti nasıldır acaba diyordu içinden. Kaldırımları, dükkanları, sokakta oynayan çocukları hayretle izledi. Yanından geçen iki adamın sertçe ona baktığını fark etti. Sonra çevresini seyretmeye devam etti. Sokağın sonunda bir hareketlilik vardı. Bağırışlar duyuluyordu. Birileri kavga ediyordu. İki el silah sesi duyuldu. Daha önce çok kavgaya karışsa da olanlardan çekilmişti. Ona göre geldiği yerde yaşanan kavgalara kadınlar karışmazdı. Hanımlar kendi aralarına münakaşa ederlerdi ve iş büyüyüp araya eşler girdiği zaman ise uzatmadan evine girmesini de bilirlerdi. Gerekirse eğer daha sonra erkekler devam ederdi. Bu yüzden tartışmaları kadınlar kendi aralarında çözmeye çalışırlardı. Olay büyümedikçe eve yansıtılmaz, kocalarına söylemezlerdi. Anlatılması dahilinde ise ayıplanırlardı. Yeni tanıştığı şehirde ise durum oldukça farklıydı. Kadınların hiç çekinmeden erkeklerle tartışmaları, küfür etmeleri, rahatlıkla hareket etmeleri, kocalarının da onları seyretmesi Salih'i hayrete düşürmüştü. Aklındakilerden kimseye bahsetmemişti. Her ne kadar kabul etmese de tedirginlik içinde Akın ile Esaret'in gelmelerini bekliyordu. Çok geçmeden Akın sokağın başında göründü. "Teksas'a hoş geldin yavrucuğum. Korkma sakın ha. Oğlum burası sizin oralara benzemez. Ne diye korkacakmışım ya? Altı üstü kavga ediyorlar. Haklısın, süt çocuğum benim. Altı üstü birbirlerine bıçakla saldırıyorlar. Hadi yürü çabuk eve. Şu uzun saçlarını birisi kesmeye kalkışmadan uzayalım buradan." Salih saçları yüzünden ona ters ters baktıklarını anlamış, saçma bulmuştu. "Nereye düştük biz ya?" diye söylendi. Onun halini gören Akın gülmeye başladı. "Saçlarım olmadan asla dersin oğlum. Olur biter. Zaten böyle kız gibisin. Arada kaynarsın. Şimdi sana kızı göstereceğim. Gel buraya. Kaçmasana lan." Akın telaşla apartmana doğru koştu. Arkasından gelen Salih'e yakalanmak istemiyordu. Bir hızla eve girdi. Onu takip eden çocuğa yakalanırsa dayak yiyeceğini biliyordu. Salih hızla girdiği evin güzelliğini görünce aniden duruverdi. Hiç de bekar evine benzemiyordu. Mutfakta buzdolabı, dolaplar, hatta bulaşık makinesi dahi vardı. Koridoru takip edip sırasıyla odaları gezdi. Hepsinde de ikişer yatak, birer giysi dolabı ve ufak bir masa vardı. Üç odalı evin salon kısmı ise oturma odası olarak kullanılmıştı. Odanın ortasına bir soba kurulmuş, çevresine kanepeler yerleştirilmiş, karşısına ise televizyon yerleştirilmişti. Salih ağzı açık ayran budalası gibi salonun içinde geziniyordu. Pencerenin önünde duran zibon sehpayı görünce daha fazla dayanamadı. Onun danteli eksik kalmış. "Abi ne yapmışsınız ya böyle? Bazalı yataklar, nevresimli yorganlar, örtülü kanepeler, perdeleri de unutmadım. Şahane olmuş ya. Bu evin tek eksiği içinde salınan bir gelin." "Altı adamın içinde geline ne gerek var oğlum? Zaten gelen hemen kaçar." "Altı adam mı? Sonuncusu kim?" "Melih de buraya taşınıyor." "Salih, sen buradasın diye Mehmet onunla yaşamayı kabul etmedi ya. Kardeşine burada göz kulacık olacakmış. Kendisine hayrı yok ya. Hadi neyse. Seninkiler birkaç haftaya gelirler. Erken geldiğin iyi oldu. Sen bizim köfte ora bakma bu arada. İyidir, hastır da. Biraz fazla konuşur. Bilirsin ağabeyini. Saadet'in içinde kötülük yoktur ya. Neyse, yavru Ceylan. Hazır burada tekken seni yarın işe götüreyim. Bayan bölümünün ilk elemanı sen ol. Kalfayım dersin. Hemen göze girersin. Sizin bu patron nasıl biri? İso gibi adamdır. Kişisine göre muamele eder. Kaliteli adamdan hemen anlar. Bir cevher gibi onunla işler. Bir ortak bulmuş kendine. İkinci dükkanı açmak yerine bayan bölümüne el atmaya karar verdi. Akıllı adam. Ben erkek kuaförüyüm. Bize ters söyle. Balyaymış, röfleymiş. Ferhat mıydı? Neydi adı senin patronun? Kafası sarıymış. Bakma sen o erkekten bozmaya. Müşterilere bakımlı gözükeceğim dalgasıyla yapıyor işte bir şeyler. Ne zaman gideriz senin iş yerine? Bir dinlen. Kendine gel. Acelen ne lan? Yarın sabah erkenden düşeriz bizim mekana. Hadi bir şeyler ye de yat sıbar. Bu saatte uyuyamam ben. Takılırım kendi kendime. İyi, ben çıkıyorum. İzin günümün hepsini de sana ayıracak halim yok. Hadi görüşürüz. Akın'ın evden çıkmasıyla yalnız kalan Salih, fırsatı değerlendirip dolaptan bir şeyler çıkardı. Yanında getirdiği maddeden rulo haline getirdiği bir parça kağıdın içine hazırlayıp bir kibritle ucunu yaktı. İçine bir nefes çekti. Büyük bir yudum birasından içti. Kapısını kilitleyip içmeye devam etti. Birkaç saat sonra yumruklanan kapı sesiyle sızdığı yerde ayılmaya başladı. Telaş içinde camı açıp ortalığı havalandırmaya başladı. Bir yandan yakalanmamak için maddenin izlerini yok etmeye çalışıyor, diğer yandan ağabeyine laf yetiştiriyordu. Sonunda kapıyı açtı. Odanın halini gören Serhat hemen kardeşine çıkıştı. Pis ayyaş, gelir gelmez hemen bir aya mı sarıldın? Salih ağabeyinin hiçbir şeyi fark etmemiş olmasının sevinciyle kendisine onun kollarını attı. "Ben yavru Ceylan'ın bey abi, öyle diyorsunuz ya, başıboş bırakılmaya gelmem." Serhat kardeşinin neşeli halinden İstanbul'da her şeyin çok farklı olacağına karar vermişti. Ne kadar kızsa da onun bu halinden çok mutlu olmuştu. Yemek yiyip yattılar. Salih içindeki adlandıramadığı heyecanın etkisinde sabaha dek hayaller kurdu. Güneş henüz yeni doğarken bekleyişine son verip yataktan kalktı. Okula yeni başlayan bir çocuk gibi yüreğinde biriktirdiği heyecan ve merak taneciklerini ortalığa saçarak hemen hazırlandı. İçinde yankılanan sevecen bir ses büyük günün geldiğini söylüyordu. Özgürlük Adası. Salih yeni iş yerine çabucak ısınmıştı. Sakin bir yapıya sahip olan patronu ile ilk günden beri çok iyi anlaşmışlardı. Salih'in çalışmaya başlamasının üzerinden birkaç hafta geçmesine rağmen patronu Ferhat gönül rahatlığı ile iş yerinin tüm sorumluluğunu ona verebiliyordu. Ferhat çocuğun gözlerinde garip bir saflık görmüş, yüreğindeki bozulmamışlığa sahip çıkmak istemişti. Kendince sırtını dayayabileceği bir ağaç gövdesi bulmuş, ne pahasına olursa olsun onu himaye altına alınması gerektiğine karar vermişti. Bir oya gibi işleyecek, zamanı geldiğinde ekilen tohumların verimini alacaktı. Aklınca bu saf çocuğa kol kanat gererek zaman içinde ona istediği her şeyi yaptırabileceğini düşünüyordu. Salih ise huşu içerisinde çalışıyor, canla başla iş yerinde yeni açılan bölümde müşteri tutmaya çalışıyordu. Her şeyden habersiz, canını dişine takıyor, hatta bazen sırf müşteri gelecek diye günü ağarmadan orada oluyordu. Mehmet'in aynı yerde yarım günlüğüne dahi olsa çalışmaya başlaması, Salih'in işe olan motivesini artırmıştı. Evde de birbirleriyle umduğundan çok daha sorumsuz bir şekilde geçiniyorlardı. Ahmet ile Mehmet çoğunlukla üniversitede oluyor, akşam üzeri ise Mehmet, Salih'in yanında, Ahmet ise ağabeyinin yanında çalışıyordu. Salih abisiyle ve kendisini beğenmiş birisi olarak gördüğü Melih ile bir aydan uzun süredir bu kadar sorunsuzca bir evi paylaşabileceğini hiç düşünmemişti. Her şey istediğinden çok daha güzel gidiyordu. Ona sunulan hayat şartları kendi tabiriyle cehennemden cennete gönderilmekti. Kimse ona karışmıyor, hesap sormuyordu. İstediği zaman madde alıyor, istediği zaman eve geliyordu. Bazen geç saatlere kadar çalışıyor, iş çıkışında Melih'in Taksim'de hissesine ortak olduğu bara gidiyordu. Hafta sonları Mehmet ile Ahmet, Salih'ten önce gidip maddeyi temin ediyorlardı. Ortamı hazırladıktan sonra arkadaşlarını bekliyorlardı. Kalabalıktan yararlanıp rahatça madde alıp alkol içiyorlardı. Hafta içleri ise fazla göze batmamak için evde buluşuyorlardı. Akın'ın arkadaşında kaldığı, Servet'in üniversitedeki yurtlarda sabahladığı zamanlarda madde alıyorlardı. Bu alışların sayısı zamanla artıyordu. İstanbul'a geldiklerinin ikinci ayı henüz bitmeden kullanım süresi gün aşırıya çıkmıştı. Salih işe başladığı günden bu zamana kadar ilk defa izin kullanacaktı. Ferhat ile konuşup ilk birkaç hafta yarım gün olmasına karar verdiler. Böylelikle hem müşteri genç adamın izin gününe alışacaktı hem de patronunun bir anda iş yükü artmış olmayacaktı. Salih konuştukları gibi öğleden sonra iş yerinden ayrıldı. Yürüyerek Etiler semtinden Gültepe'ye geldi. Evlerinin iki sokak altında bir alışveriş merkezine gitti. Bir iki mağaza gezdi. Üstüne başına birkaç şey satın aldı. Kazandığı parasıyla ilk defa kimseye ihtiyaç duymadığını hissetmiş, bundan çok mutlu olmuştu. Kendine daha fazla güvenmeye başlamıştı. Çocuksu bir sevinç içinde evin yolunu tuttu. Eve geldiğinde ağabeyi telefonda konuşuyordu. Öylesine dalmıştı ki Salih'i dahi fark etmemişti. Oğlum eve evrak göndermezler, eminsin değil mi? Nasıl gönderirlerse göndersinler. Manyak mısın sen ya? Bizimkilere okuldan atıldığımı nasıl söyleyeyim? Tabii senin tuzun kuru. Şimdi söylersem demezler mi adama? Madem sınıfta kalma aptallığını yaptın, kardeşini neden yanına sürükledin diye sormazlar mı? Salih duyduklarına inanamamıştı. Doğru olmadığını düşünmek istemiş, kulaklarının doğru işitmemiş olmasını umut etmişti. Ne yazık ki işittiklerinin hepsi gerçekti. Dürüstlük abidesi olan ağabeyi gözünde un ufak olmuştu. Her şeyin en doğrusunu bilen, hem çok sevdiği hem çok nefret ettiği ağabeyi nasıl olur da bu kadar önemli bir konuda yalan söyleyebiliyordu. Bir an annesi geldi aklına. Kadıncağız öğrendiğinde yıkılacaktı. Oracıkta bilmemesi gerektiğine karar verdi. Ama ağabeyi de cezasız kalmamalıydı. Ona çok kızmıştı. Sinirden eli ayağı titriyordu. Hemen madde almalıydı. Ama şimdi olmazdı. Zaten bütün parasını da harcamıştı. Onun aklında bir düşünce şimşek gibi çakıverdi. Ağabeyini kendi silahıyla vuracak, hayatta her şeyden çok önem verdiği şeyi elinden alacaktı. Serhat kapının önündeki karaltıyı fark etti. Aceleyle konuşmasını bitirdi. Karşısında kardeşini görünce donup kaldı. Sen ne arıyorsun burada? Bu saatte senin işte olman gerekmiyor mu? Benim nerede olmam gerektiğini boş ver. Cevap ver bakalım. Sen ne arıyorsun burada? Senin olman gereken yer neresi söylesene. Sen nasıl bir insansın? Başaramadım demek bu kadar mı ağır geldi? Hadi kendine yediremedim bunu. Yalan söylemek daha mı kolay geldi şerefsiz? İnsanların duygularıyla oynamak daha kolay tabii. Utanmıyor musun annemin umutlarıyla oynamaktan? Kadının senin için ne hayalleri vardı? Ah bir bilse güvendiği dağların 10 metre karın altında kaldığını. Senden nefret ediyorum. Senin gibi birine abim abi demem ben. Allah belanı versin senin. Yeter sus. Ona bir şey söylemeyeceksin değil mi? Yaşlı kadın duyarsa dayanamaz. Bir yerine felç iner. Annesini düşünen vefalı evlat pozlarını oynama bana. Sakın ha sakın. Kendini kurtarmak için annemi kullanma. Adi herif. Tamam söylemem. Ama senin için değil. Hemen kendine pay çıkarma. Annemin zerresine zarar gelmesini istemediğim için susacağım. Ama bunun da bir bedeli var. Tamam, ne istersen yaparım. Lanet olsun eline düştük bir kere. Sus, kes sesini. Bir de utanmadan sitem edip söylenme. Çok şey istemeyeceğim, merak etme. Şimdiye kadar bir abilik yapmadın bana. Bundan böyle de yapma. Karışmayacaksın bundan sonra bana. Soru sormayacaksın, sorgulamayacaksın. Kavak ağacı gibi gölge etme bana. Serhat kardeşinin her şeyi öğrenmesine çok sinirlenmişti. Panik içinde onu olayın üzerinden püskürtmeye çalışıp hemen her şeyi kabul etmişti. Ama kardeşinin son söylediği söz balyoz gibi kafasına inmişti. Her şeyi yapmış olabilirdi. Fakat onu kimse kardeşine sahip çıkmıyorsun, ağabeylik yapmıyorsun diye suçlayamazdı. Aldığı ağır darbenin etkisiyle kardeşine bir tokat attı. Hiç beklemediği bir anda gelen tokatla neye uğradığını anlamayan Salih, bir anda fitili çekilmiş bir bombaya dönüşmüştü. Çıldırmış gibiydi. Ağabeyine bağırıyor, küfürler yağdırıyordu. Serhat kardeşi evden çıkarken dua et ki büyüksün dediğini duydu. Enton'un bu sözlerini işitti ve ardından yakışıksız sözler sarf ettiğini tahmin edebiliyordu. Kardeşinin halinden korkup hemen telefona sarıldı. Olan biteni Mehmet'e anlatmıştı. Onu sakinleştirmesini istedi. Asla ne yapacağını pek fazla bilememişti. Arkasından gitmesi daha mı doğru olurdu? Yoksa orada oturup durmak mı, karar verememişti. Kardeşinin aksi ve inat olduğunu biliyordu. Üstelik kendine dahi itiraf etmekte zorlansa da onun haklı oluşunun farkındaydı. İşler iyice sarpa sarmış, içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Salih sakinleşince hemen onu susturmalıyım, bir yol bulmalıyım. Kahretsin, istediğini yapmak zorundayım diye oturduğu yerde kendi kendine söylendi. Mehmet aldığı haberle arkadaşının vaziyetini öğrenmiş, hemen onu aramıştı. Alo oğlum neredesin? Geldim yoksun burada. Müşterilerle tek başıma kaldım. Hemen gel. Çabuk ol kurtar beni. Of ne oluyor ya. Bir günde rahat yüzü göreyim. Çocuk gibi sızlanma. Derdinle söyle başımın belası. Kanka Hande Hanım'a balyaj yaptım. Arada da bir kesim iki fön aldım. Sorun ne? Yoksa Hande Hanım rengi mi beğenmedi? Sorma. Rezil etti beni patrona. Niye lan? Ne yaptın söylesene. Tamam. Ama kızmayacaksan söyleyeceğim. Of hadi be. Paketleri sıkı kapatmamışım galiba. Biraz açılmış. Sakır renkler karıştı deme bana. Tamam demiyorum da sadece yeşilimsi olmuş rengi. Bir şey değil yani. Zaza kadın seni istiyor. Senden başkasına saçını dokundurtmazmış. Ferhat tutuştu. Halledemezsen yarın gelme diyor. İyi ya lanet olsun. Bekle hemen geliyorum. Mehmet yardım zillerini çalmış. Ne olursa olsun arkadaşının onun çığlığını duyacağını bildiğinden istediğine kolayca ulaşmıştı. Salih evde yaşanan olayın etkisinden henüz kurtulamamıştı. Aklında annesinin onu ağabeyine emanet edişi, otogara giderken söylediği sözleri dolaşıyordu. Arkadaşının isteği üzerine iş yerine giderken olanları hazmetmeye çalışıyordu. Yüreğinin ortasına ihanete uğramış olmanın acısı oturmuştu. Yürüdükçe kendinde bulduğu eksikliklerin faturasını ağabeyine çıkarmıştı. Şimdiye dek yaptığı tüm hatalarında onun büyük rolü olduğunu düşünmeye başlamıştı. Böylelikle ona olan nefretini artırsa da yüreğini örseleyen çok sevdiği ağabeyinin bıraktığı acıyı bastıramamıştı. Çok geçmeden göründü. Koşar adımlarla telaş içinde geliyordu. Ağabeyine olan sinirinden ve yediği tokadın hıncından iş yerinin kapalı olduğunu fark etmemişti. Ferhat o yokken bayan bölümünün sorumluluğunu almak istememiş, ortağıyla konuşup kapalı kalmasına karar vermişlerdi. Salih iş yerinin önüne geldiğinde Mehmet'i kapıda onu beklerken bulmuştu. Kanka ne yaptın? Boyu yakıttın mı? Yo bir şey yapmadan seni bekledim Zaza. Gel bir bak istersen. Memo ben olmasam ne yapacaksın acaba? Oğlum ışıklar neden kapalı? Millet nerede? Hemen geldim ya. Beklemeden mi gittiler? Salih gelmiyormuş dedim. Onlar da çıktılar. Kanka ne diyorsun sen ya? Valla ben bir şey demiyorum. Ferhat abi diyecek. Bak geliyor. Oo kimler gelmiş? Oğlum bu kadar çok çalışmayı sevme. İzin gününde ne arıyorsun burada? Geleceğini bilseydik sen yoksun diye dükkanı kapatmazdık. Ne oluyor ya? Ne dolaplar çeviriyorsunuz? Birisi bana bir şey desin. Hem çağırıyorsunuz hem de ne işin var diyorsunuz. Delireceğim ya. Dur oğlum. Bir sakin ol. Bugün fazlasıyla hararet yapmışsın. 2 dakika dinlen bir bakalım. Motorun su olsun. Sen nereden biliyorsun? Benim her şeyden haberim olur koçum. Abim mi aradı? Mehmet'i aramış. Seni herhalde arayacak Zaza. Evden deli gibi çıkmışsın. Memo sadece evden çıkışımı mı anlattı? Filmin öncesi yok mu? Kavga ettik dedi. Usta sebebini söylemedi mi? Yo söylemedi. Sen de sormadın Memo tabii. Git hemen bul dedi. Sormama fırsat bırakmadı ki. Ben de her zamanki gibi kavga ettiğini sandım Zaza. Ama sesi biraz tedirgin geliyordu. Ne o korkmuş mu? Yoksa beni mi merak etmiş? Saçmalama be. Herhalde merak edecek. O senin abin. Aynı anne babadan doğmayla abi olunmuyor. Beyimiz okuldan atılmış, haberin vardı. Eminim bundan bahsetmemiştir. Annemin nasıl okulu bırakmış oğlum? Her gün nereye gidiyormuş o zaman? Bilmiyorum usta. O bırakmamış, atılmış. Ne halt yediyse. Bir şey yapmamıştır Zaza. Yapsa yapsa dersleri asmış, öyle atılmıştır. Ya da derslerini verememiştir. 2 yıl üst üste sınıfta kalmıştır. Bilmiyorum artık. Umurumda da değil zaten Memo. Tamam. Otur biraz, ben geliyorum koçum. Halledeceğiz, meraklanma. Neyse kanka, olan olmuş artık. Ya Memo, ben garip olmaya başladım. Ne oldu? Geliyorlar. Birer birer bana doğru yaklaşıyorlar. Yine örümcekleri görmeye başladım. Tamam, kanka sakin ol. Yok bir şey. Bunlarla yalnız bırakma. Usta bir baksan. Ne var yine? Zaza'nın pembe zamanı geldi. Kötü bayağı. Farkındayım. Sen git, ben geliyorum. Ferhat kendi ayağıyla gelen avın ağına düşmesine keyiflenmişti. Çok fazla yorulmadan genç adamı istediği kıvama getirebileceğini anlamıştı. Salih'in sahipsiz oluşu iştahını kabartmış, başına buyruk asi tavırları onu istediği gibi biçimlendirmesi için hedefe giden kolay yolu olmuştu. Bugünden sonra genç adamın ağabeyi olacak Serhat'tan boşalan koltuğu memnuniyetle dolduracaktı. Odasında hain planlarını parlatırken Mehmet kapıda göründü. Abi, olayın ciddiyetinde değil misin? Ya da illaki adamı görünce mi hareketleneceksin? Sağa sola saldırıyor ya. Tamam, telaşe memuru. Biz de biliyoruz hemen getirmeyi. Ama ulu orta çıkarılıp getirilmez. Yol yordam öğren biraz. Büyü oğlum, büyü. Al şunu götür ver adamına. 10 dakikaya bir şey kalmaz. Panik yapma oğlum. Olmaz bir şey. Ferhat'ın vaat ettiği gibi Salih maddeyi aldıktan kısa süre sonra içinde bulunduğu yoksunluk durumundan çıkmıştı. Bir anda yüksek dozda alkol almış gibi başı dönüyor, kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyordu. Ya gidelim kanka, iyiyim işte, yok bir şeyim. Ayakta duramıyorsun be Zaza, nasıl iyiymişsin? Ahmet koş gel, adamı tutamıyorum, yardım et bir zahmet. Ne zahmeti zevkle, ne olmuş bu ya? Ne arıyorsunuz lan dışarıda, işiniz yok mu sizin? Patron yolladı be kuzen, bundan sonra salıları yarım gün çalışacağız. Bundan sonra böyle. Sana izin var da bize yok mu? Yok. Mu? Yok mu? Ellere var da bize yok mu? Adama bak ya Memo. Geleli bir ay yeni oldu. Adam isyan moduna girdi be. Vaşak dolu musun? Üzerinde ne var? Eyyuh sana artık Zaza. Ölmek istiyorsun galiba. Aklımdasın kuzen. Az bekle. Tertibat hazır. Serhat'ın çarık dünyasındaki günlerini öğrenmişsin. Zavallı ayakkabı satarak zengin olacağını sanıyor. Aptal köşeyi döneceksen büyük düşüneceksin. Hadi ya, ayakkabı mı satıyor? Ucuza alıyor, pahalıya satıyor. İş adamı olmuş. Bak sen bizimkine. Buna içerim be. Ahmet sen şu okulu bitir. Eline diplomayı al bir. O zaman köşeyi düşünürsün. Yeter susun. Yürüyün lanet olasılar. Ahmet ne vereceksen çabuk ver. Kuzen tamam, sakin ol. Neredeyse 10 kişiyiz. Hepimize yeter de artar. Sen bana ufak bir şey hazırla. Bak karışmam. Kuzen anlıyorum. Farkındayım. Sana ince kalem vereceğim. Of, adilik yapma da ver işte. Ne oluyor? Yok bir şey be Kemal. Aile içi meselemiz var. Kuzenle onu konuşuyoruz. Mehmet, ben bu adama hiç güvenmiyorum. Sor bir bakalım dava neymiş? Kanka hala çarıkçıda mı kaldın sen? Sıkma canını. Hatırlatmasaydın unutmuştum. Başka bir şey yok ya. Hem benim bilmediğim ne sorunu olabilir kankamın? Burası iyi kuzen. Hadi şurada oturalım. Sokak ortasına mı oturacağız? Evet. Beğenemedin mi? Hadi çökün bakalım. Adama bak ya. Herkese istediğini yaptırıyor. Memis senin bu arkadaşında ne var? Milleti etkisi altına alıyor. O da öyle bir adam işte Kemal. Bir tanedir benim kankam. Zaza hadi açılışı sen yap bakalım. Kafan yerine gelsin. Bir bismillah de çek içine. Onun kafası zaten güzel. Oğlum rahat bırak adamı. Kemal bunlar ne yapıyor böyle? Ya inanmıyorum. Bu yüzden mi oturduk buraya? Esrar içiyorlar Fatih. Nasıl bir şey bu ya? Süper bir şey. Kanar yerken kartal olursun. Yarım adamım benim. Al sen de bir nefes çek bakalım. Korkma bir şey olmaz be. Altı üstü esrar. Hap verdik sanki. Bağımlılık falan yapmaz. Biraz kafa yapar. Uçurur mu bu beni abi? Kanatlandırır. Git içine be. Ahmet ne zıkkımlanıyorsan kendine sakla. Zehrini başkasına akıtma. Memo neden bağırıyorsun? Kuzenimin kötü bir amacı yok ki. Adamı mutluluk hormonu enjekte edecek. Baksana suratına. 5 karış olmuş. Ya Zaza sen yapma bari. Ne yapıyormuşum ben kanka ya? Kötü bir şey mi yapıyorum? Doğru söylüyor. Salih yapmayın. Kendinizi mahvediyorsunuz. Sen bilmediğin şeyler hakkında konuşma Kemal. Sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Hoşuna gitmeyen çeker gider. Kanka yapma Allah aşkına. Zaten ne derdin varsa gel evde halledelim. Bırak ya. Karışma kuzenime. Memo madem millet bir şeydi. Neden bulaştırdın beni? Neden o zaman müdahale etmedin? Bugün ne konuşuyorsun böyle? Kanka kendine gel. Zaza sana bir şey demediysem birkaç gün kullanırsın, sonra dokunmazsın diye 3 saatte bir çekiyorsun. Farkında değilim mi sanıyorsun? İlkokul çocuğu mu sandın sen adamı? Azarlama kuzenimi. Bak kanka, ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Ne o? Arkadaşlarından mı utandın be Memo? Senin benden farkın ne? Küçük görme be ağam. Biz de bir insanız. Beni de bir yana doğurdu. Kanka saçmalama. Ne yoksa Ferhat'ın beni sahiplenmesine mi bozuldun? Ben yoktum diye dükkanı hepten kapatması mı ağırına gitti? Ne dokunacak be oğlum? Ben kuaför mü olacağım sanki? Onu sen düşün. Benim işim bilgisayarla. 4 sene sonra mühendis olacağım. Sen ne olacaksın onu düşün. Kalkarken usta olmaya çalış. Bunca emeğin boşa gitmesin. Seninle takılıyorum diyor o dibi delik dükkandayım. Oo, beyimizin bir kanatları eksik. Kuzen şundan 2 nefes çeksin. Bir şeyciği kalmaz. Kanka boşuna zahmet etme. Yarından sonra gelme. Haftalığını al git. Hepinizin Allah belasını versin. Hadi Mehmet gidiyoruz. Tamam ya, ben eve gidiyorum. 5. ayrımın sonu. Sayfa 83.